Ayrım 21. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 270. 21. Çöl. Sina. Sina, tanrılar uğrağı dağ, uzun yıllardır kafamda, yanına varılmaz bir tepe olarak parlıyordu. Kızıldeniz, kayalık Arabistan, küçük Raitos limanı. Çöldeki uzun deve kervanı yolu, İbranilerin yıllarca geçtiği ya da inlediği korkunç, zalim dağlarda dolaşma ve nihayet yanan, tükenme bilmeyen, çitin üzerine yapılmış ünlü manastır. Ahenkli dağları, mavi denize ve güzel küçücük gölüyle Galilea, İsa'nın omuzları ardında uzanıyor, gülümsüyor ve ananın oğluna benzediği gibi ona benziyor. Galilea, Yeni Ahit'in metni altında basit ve ışıklı bir okul gibi. Tanrı Galilea'da barışçı, oligarşik ve iyi bir insan gibi neşeli görünüyor. Ama eski ahit beni daima canlandırır, ruhuma çok daha derinden yanıt verirdi. Tanrı'nın üzerinden indiği ve dokununca elinizin yandığı bu sert, sırf intikam ve yıldırımdan ibaret kutsal kitabı kaç kez okuduysam, onun doğduğu zalim dağları gidip görmek, onlara dokunmak isteğini duydum. Vaktiyle bir bahçede genç bir kızla yaptığım mısralar halindeki küçük, şiddetli diyaloğu hiçbir zaman unutmam. Ben diyordum ki, şarkılardan, sanattan, kitaplardan nefret ederim. Hepsi tatsız ve sırf kağıttanmış gibi gelir bana. Sanki insanın karnı açmış da ekmek, şarap ve et verecekleri yerde yemek listesine veriyorlar ve o da bunu çiğniyormuş gibi oluyor. Ne olmuştu da kızmıştım bilmiyorum. Belki karşımda duran kız hoşuma gidiyordu da elleyemediğim için kızıyordum. Kızsa gözlerini kırpıştırarak ve gülerek yanıt verdi. Benimle kızarak konuşuyorsunuz ama ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yalnız bir kitap vardır. Çünkü kağıttan değil, sırf ten ve kemiktendir ve üzerinden kan damlar. Eski ahit, İncil bana basit ve soğuk almış insanlar için papatya çayı kıvamında geliyor. İsa gerçekten Paskalya'da yeşil çimende direnmeden, sabırla meleyerek kestikleri bir koyundu. Ama Yehova benim tanrımdır. Ağır, öldürdüğü canavarların derileriyle giyinmiş, çölden belinde baltayla gelen bir barbar gibi. Yehova bu baltayla yüreğimi açıp içine giriyor. Sustu, yanakları kızarmıştı ama ateşi sönmedi, devam etti. İnsanlarla nasıl konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Avuçlarının içinde insanlarla dağların nasıl eridiğini gördünüz mü? Ayaklarının altında krallıkların nasıl battığını gördünüz mü? İnsan bağırır, ağlar, yalvarır, taşların arasına saklanır, çukurların içine girer, iner, kurtulmaya çalışır ama Yehova onun yüreğine bıçak gibi saplanmıştır. Kız yine sustu, ben de susuyordum ama bıçağı yüreğimin derinliklerinde hissettim. O günden beri Tanrı'nın çölde açtığı yuvayı görmek ve aslan inine girer gibi içine girmek için içimde bir istek yandı ve işte şükür Tanrı'ya bu açlığımı da gidereceğim saat geldi. Kudüs'ten Süveyş'e ve Süveyş'ten Tanrılar Uğrağı Sina'ya hareket edeceğim. Kayalık Arabistan'ın limanı Raitos'a yolculuğum bana büyüleyici, ateşli ve hızlı bir düşmüş gibi geldi. Açık bir liman, deniz yemyeşil, kıyılarda tek tük alçak evler ve limanın dibinde kırmızı, sarı, siyah boyanmış kayıklar. Büyük bir sessizlik vardı, dağlar açık maviydi, kıyıda iki deve göründü, bir ara başlarını denize doğru çevirdiler, biraz sallandılar ve büyük, ritmik adımlarla evlerin arasında kayboldular. Beyaz yelkenli bir sandal geldi, içinde tombul bir keşiş çocuk vardı, beni aldı. Kahire'de kalan Sinalı papazlar bunlara gelişimi haber vermişlerdi. İri çakıllara bastım, yüreğim hopladı, bütün bunlar hayal olmasın, deniz büyük kabuklarla doluydu. Evler, taşlaşmış deniz ağaçları, taşlaşmış mercan ve süngerler, deniz yıldızları ve kocaman deniz hayvanlarının kabuklarıyla yapılmıştı. Rıhtımda beyaz entarileriyle koyu esmer birkaç fellah parlıyor ve çikolata renginde küçük bir kız, üzerinde parlak, morumsu, pembe renkte bir giysiyle kumda oynuyordu. Daha ötede tahtadan yapılmış verandalı, renkli büyük şemsiyeli, minyatür bahçeli birkaç Avrupalı evi ve çevrede atılmış boş konserve kutuları. Yeşil bir balkonda iki İngiliz kadını var. Sanki bu sıcak ıssızlığın içinde baygınmışlar gibi çok solgun görünüyorlar. Beni almaya gelmiş olan keşiş çocuk burada, Raitos'ta Mekke'den dönen Müslümanların karantinaya alındığını anlatıyor. O zaman ıssız kıyıya büyük bir gürültüyle, davul ve zurnalarla binlerce hacı dolar, kumun üstüne bağdaş kuran hocalar yüksek sesle Kur'an okurmuş. Sina çiftliğine vardık. Buradan develere binecek ve tanrılar uğrağı dağa yollanacaktık. Büyük bir avlu, çevrede birkaç hücre ve konuk evleriyle oğlan ve kızlara mahsus olmak üzere iki barınak, depolar, mutfaklar, ahırlar ve avlunun ortasında kilise. Hepsinin dışında da bu Arap çölündeki en büyük mucize, çiftliğin başı. Baş rahip Theodosios, insanın sıcak, sırf sevgiden ibaret yüreği. Bu çöle Yunanlı seyrek gelir, bu uzun boylu, soylu adamsa ateşli bir elen olup Küçük Asya'da çeşmedenmiş. Beni bütün Yunanistan'ı karşılarmış gibi karşıladı. Kutsal konukseverliğin bütün o bilinen tipik şekli, kaşık dolusu tatlı, soğuk su, kahve, beyaz, kokulu örtü serili masa, yabancıya hizmet edenlerin yüzlerinde parlayan o ışık. Pencereden Kızıldeniz'in ışıldadığını görüyordum. Uzakta ışığa boğulmuş Tebes dağları fark ediliyordu. Başrahiple kutsal kitapta sözü geçen Kızıldeniz'i geçerken Yahudilerin küçük bir köyde buldukları belirtilen hurmalardan ve su kaynaklarından gurbette kalmış akrabalarmış gibi söz ediyordum. Hurma ağacının hala yaşadığını ve kaynakların hala aktığını söylediği zaman sevindim. Hayatımda böyle mutlulukları çok tatmıştım. Yorucu seyahatlerden sonra bir bardak soğuk su, iyi bir barınak, dünyanın bilinmeyen bir köşesinde yaşayan sıcak, harcanmamış ve yabancı bekleyen bir insan yüreği. Yabancı yolun ucundan görününce bu yürek bir insan bulduğu için nasıl çırpınıp sevinir? Aşkta olduğu gibi konukseverlikte de veren alandan mutlaka daha mutludur. Bu konuksever sofrada içtenlikle başrahip Theodosios'la beraber yemek yiyor, yeniden buluşmuş iki eski dost gibi konuşuyoruz. Bu çöldeki dostum bir yığın soruyu yanıtlandıramamış, benim bunları yanıtlandırmamı hasretle bekliyor. Ona büyük kentlerden, bugünkü insanın inançsızlıklarından ve acılarından, zenginin hayasızlığından ve nihayet Rusya'daki büyük yıkılıştan söz ediyorum. Başrahip huzursuzlukla sordu. Muskoflar Tanrı'ya inanıyor mu? Evet, insana inanıyorlar. Başrahip, o ufacık kurda mı? Ben ısrarla yanıt verdim. O ufacık kurda, peder Theodosios. Ve birden kurdu savunma zorunluluğunu duydum. İçimde şeytanca bir istek uyandı. Yılan bilgi ağacına tırmanıyor ve ıslık çalıyordu. Keşiş oburcasına dinlemekteydi. Böylece o sakin münzevinin yüreğinde bir huzursuzluk yaratarak, sükunetini rahatsızlığa dönüştürerek konukseverliğini en yüksek derecesine kadar alt üst ediyordum. Taema, Mansur ve Avva adındaki üç deveci geldi. Bunlar üç gün, üç gece manastıra kadar bana yol gösterecek ve bir tehlike olursa beni koruyacaklardı. Renkli cellabeleri, başlarında deve tüyünden yapılmış sarıkları ve bellerinde uzun birer yatağanları vardı. Bedenleri esnek, bacakları ince, küçük, kartal gözlü bedevilerdi bunlar. Eski bir ruznameye göre bizim gözümüzün ulaşabildiğinden iki misli uzağı görürlermiş. 3 mil uzaktaki dumanın kokusunu ve hangi ağacın yandığını anlarlarmış. Kum üzerinde erkek ayak izlerini kadınlarınkinden ayırır, hangi kadının evli, hangisinin evli olmadığını, hangisinin de hamile olduğunu bilirlermiş. Konuşmadan avuçlarını göğüslerine, ağızlarına ve alınlarına götürerek selam verdiler. Onların ardından avluda yiyecekler, çadır ve yol için örtülerle dolu denkler yüklenmiş 3 deve göründü. O arada bedevilerle geçecek 3 günlük ortak yaşantım için en gerekli birkaç Arapça kelimeyi öğrenmiştim. Ekmeğin, suyun, ateşin adını. Develer diz çöktü. Gözleri çok güzel parlıyordu ama pek iyi bir anlam taşımıyordu. Semerleri turuncu ve siyah tüyden püsküllerle süslüydü. Başrahip, develere biraz hurma verin de ağızları tatlansın dedi ve küçük keşiş avuçları hurmalarla dolu olarak koştu. Başrahiple kucaklaştık. Gözyaşlarımızın boşanmasına ramak kalmıştı. Kervan hareket etti. Manastıra ait çiftlikten biraz ötede gri, sessiz ve çorak çöl başlıyordu. Devenin sağlam ve dalgalı temposu insanın bedenine egemen oluyor, insanın kanı ve bu kanla birlikte ruhu da bu dalgalanmanın uyumuna kapılıyor. Burada zaman, batılıların sakin aklının sıkıştırıp değerini düşürdüğü geometrik boyunduruktan kurtuluyor, çöl gemisinin sallanışıyla sağlam matematik sınırlarından çıkıyor, akıcı ve ayrıştırılamaz bir maddeye, ışığa, düşünceyi düş ve müziğe dönüştüren sarhoş edici bir hafifliğe dönüşüyor. Kendimi saatlerce bu uyuma kaptırmıştım. Doğuluların Kur'an'ı bir deve üstündeymişler gibi öne ve arkaya doğru sallanarak okuyuşlarının nedenini anlıyordum. Böylece ruhlarını, onları büyük mistik çölde kendilerinden geçiren sarhoş edici tek düze hareketi vermiş oluyorlar. Önümüzde ta uzaklara kadar pembe renkte fırtınalı bir alan uzanıyordu. Üç bedevi birleşti. Kendi aralarında konuştular ve tekrar ayrıldılar. İlerledik, görünen deniz değildi. Bütün bu pembelik, korkunç bir hortumun kaldırdığı ve kızgın kum bulutlarını kırmızılaştırdığı çöldü. Biraz sonra kum fırtınasının içine girdik ve soluğumuz kesildi. Taema şarkısını kesti. Bedeviler sıkıca entarilerine sarındılar ve ağızlarıyla burunlarını örttüler. Kum havalanıyor, yüzlerimizle ellerimize çırpıyor ve yaralıyordu. Develer dengelerini koruyamıyor, dolanıp duruyorlardı. Bu işkenceli yolculuk 3 saat sürdü. Ama ben çölün korkunç fırtınasını da yaşama isteğine erdiğim için gizliden gizliye seviniyordum. Güneş batmaya yüz tuttu. Artık dağlara yaklaşıyorduk. Çöl menekşe rengine bürünüp gölgelenmeye başlamıştı. Önde giden Taema durdu, mola işaretini verdi. Bedevilerin gırtlakları kırır kırır diye oynadı. Develer soluyarak ön ayaklarının üstüne çöktüler, sonra arka ayaklarının üstüne yıkılan evler gibi oturdular. Yüklerini indirdik. Hep birden çadırı kurduk. Avva yolda büyük bir dikkatle toplamış olduğu odunları üst üste koyarak ateş yaktı. Mansur bir zembilden testiyi, yağı ve pirinci alarak yemek pişirmeye başladı. Taema hafif mısır ununu suyla karıştırıyor, hamuru ince parmaklarıyla tavaya oturtuyor ve bir çeşit poğaça yapıyordu. Bu sırada pilavın kokusu duyuldu. Ateşin etrafında hepimiz yedik, çay yaptık, çubukları çıkardık, tütün içtik. Kimimiz sönen ateşi, kimimiz iri ve başlarımızın üstünde huzursuzluk verici bir şekilde sarkan yıldızlara bakıyorduk. Bedenimle ruhumu garip bir mutluluk kapladı. Bütün bu romantizmi, çöl, Arabistan, bedeviler yakalamaya çalışırken heyecanla çarpan yüreğimle alay ediyordum. Çadıra girip uzandım, gözlerimi yumdum ve çölün yavaş, fark edilmez bütün mırıltısı içime döküldü. Develer çadırın dışında geviş getiriyordu, ben çenelerinin öğütme sesini duyuyordum. Bütün çöl deve gibi geviş getirmekteydi. Ertesi gün yolculuk şafakla birlikte dağlar arasında başladı. Issız, kuru, insandan nefret edip onu kovan dağlar. Bazen bir keklik kanatlarını madeni bir sesle kayalardaki mağaralarda çarpıyordu. Bazen bir karga üzerimizden geçiyor, daireler çiziyor, leş kokusu saçıyorsak üzerimize atılmak için kokumuzu almaya çalışıyordu. Bütün gün devenin temposu, Taema'nın ninniye benzeyen şarkısı ve güneş ateş gibi üstümüze iniyor, taşlarla başımızın üstündeki hava titriyordu. Bundan 3000 yıl önce İbranilerin besili olarak Mısır'dan kaçarken geçtikleri yoldan gitmekteydik. Bu geçtiğimiz çöl, İsrail ırkının aç kaldığı, susuzluk çektiği, inleyip ezildiği tezgah olmuştu. Ben doymayan bir gözle kayalara birer birer bakıyor, dönemeçli bir boşluğa dalıyor, yakıcı dal sıralarını kafamın içine işliyordum. Bir zamanlar bir Yunan kıyısında ağır sarkıtları meşale ışığında kıpkırmızı parlayan kocaman taştan fallusların bulunduğu bir mağarada saatlerce dolaştığımı hatırlarım. Bu büyük bir nehrin mağarasıydı ve nehir yüzyıllar boyunca yatak değiştirdiği için mağarayı terk etmişti. Birden bir düşünce çaktı kafamda. Merhametsiz Tanrı kendisi geçmek için bu dağ sıralarını oymuştu. Yehova bu çölü geçmeden önce yüzü oluşmamıştı çünkü milleti de henüz oluşmuş değildi. Havaya dağılmış olan Elohimler bir tane değil, henüz sayısız ve gözle görülmeyecek kadar çoktular. Dünyaya hayat ruhunu üflüyor, doğuruyor, kadınların üzerine iniyor, öldürüyor, şimşek gibi çakıyor, gürlüyor, yıldırımlar halinde yeryüzüne iniyorlardı. Vatanları yoktu, kimseye hatta bir ırka bile ait değillerdi. Ama yavaş yavaş cisimleşiyor, görünür hale geliyor, belirli yüksek yerleri, büyük taşları tercih ediyorlardı. İnsanlar bu taşlara iç yağı sürüyor, kurbanlar getiriyor, üzerlerine kan döküyorlardı. İnsanın en sevdiği şey nedir? Gönlünü almak için Tanrı'ya onu kurban etmeliydiler. En büyük oğullarını, biricik kızlarını. Yavaş yavaş yüzyıllar geçtikçe ve geçim de düzeldikçe ırk gevşedi, uygarlaştı. Tanrı da gevşeyip uygarlaştı. Artık ona insan değil, hayvan kurban ediyorlardı. Tanrı'ya tapınılacak biçimler vermeye başladılar. Altın dana, kanatlı eşek arısı, yılan, doğan, İbranilerin tanrısı. Zengin ve doymuş Mısır da böylece hızını kaybetmeye başladı. Birden düşman firavunlar geldi, sevimli topraklardan Yahudileri söktüler ve Arabistan çöllerine attılar. Açlık, susuzluk başladı, iniltiler ve isyanlar baş gösterdi. Susuz ve aç oldukları bir öğle vakti buralarda bir yerde durmuş ve şöyle bağırmışlardır. Mısır'da et dolu kazanların yanında oturduğumuz, ekmek yediğimiz ve karnımız doyduğu zaman Tanrı bizi öldürseydi daha iyiydi. Musa da umutsuz, kızgın bir halde ellerini kaldırıyor, Tanrı'ya bağırıyordu. Bu nankör halkı ne yapayım, şimdi beni taşlayacak. Ve Tanrı milletinin üzerine eğilip dinliyordu. Onlara bazen yesinler diye bıldırcın ve kuş, bazen de onları biçmek üzere kılıç gönderiyordu. Halkın her gün çölde ilerledikçe yüzü daha sertleşiyor, Tanrı milletine her gün daha kızgın bir halde yaklaşıyordu. Gece ateş olup ona öncülük ediyor, gündüz duman sütunu haline alıyordu. Kutsal kitaptaki Nuh'un gemisine sokuluyor, Levililer, Levi kabilesine mensup kişi, onu kaldırıyor, Tanrı'ya dokunan el kül oluyordu. Yüzü durmadan biçimleniyor, hatları belirleniyor, İsrail'in kızgın manzarasını alıyordu. Artık havaya serpilmiş atsız, vatansız, görünmez ruhlar yoktu. O artık bütün dünyanın tanrısı değildi. Yehova'ydı, yalnız bir ırkın, İbrani ırkının sert, intikamcı, kan içici tanrısıydı. Güç anlar geçirdiği için sert, intikamcı ve kan içici olması zorunluydu. Çünkü Amalikiler, Madianitler ve çölle savaşmaktaydı. Acı çekerek, hileler yaparak, öldürerek yenmesi ve kurtulması gerekti. Geçmekte olduğum bu susuz, ağaçsız, insansız ve zalim çukur, Yehova'nın korkunç kılıfıdır. O buradan böğürerek geçmiştir. İnsan bu korkunç çölü geçip içinde yaşamadan İbrani ırkını nasıl anlayabilir? 3 gündür deve üzerindeydik ve yolculuk bitmek bilmiyordu. Susuzluktan insanın boğazı kuruyor, şakakları yerinden oynuyor, kıvrıntılı parlak çukuru izlerken aklı karışıyor. Bu ocakta 40 yıl çekişle dövülmüş olan bir ırk nasıl ölebilir? İnsan bu korkunç çölü geçip içinde yaşamadan İbrani ırkını nasıl anlayabilir? 3 gündür deve üzerindeydik ve yolculuk bitmek bilmiyordu. Susuzluktan insanın boğazı kuruyor, şakakları yerinden oynuyor, kıvrıntılı parlak çukuru izlerken aklı karışıyor. Bu ocakta 40 yıl çekişle dövülmüş olan bir ırk nasıl ölebilir? Onun erdemlerinin üzerinde doğduğu korkunç taşlara bakmaktan zevk duyuyordum. İstek, sabır, inat, dayanma ve hepsinin üstünde kendi tenlerinden ibaret bir ten, kendi ateşlerinden ibaret bir ateş olup şöyle bağıran bir tanrı, bize yiyecek ver, düşmanlarımızı öldür, bizi vaat edilmiş topraklara götür. Yahudiler yaşayışlarını, erdem ve kötülükleriyle dünyaya hükmedişlerini hala bu çöle borçludurlar. Bugün geçirmekte olduğumuz nefret, intikam ve şiddetten ibaret geçiş döneminde Yahudiler yine kölelerin toprağındaki göç tanrısının seçilmiş ulusudur. Sina Manastırı'na vardığımızda vakit hemen hemen öğle üzeriydi. 1500 metre yüksekliğindeki Madyam yaylasına çıkmıştık. Bir akşam önce geceyi bir Müslüman mezarlığında geçirdik ve çadırımızı şeyhin mezarı yanında kurduk. Gün ağrırken uyandık, acı bir soğuk vardı, kar çadırımızı örtmüştü, bütün yayla bembeyaz uzanıyordu. Mezarlığın harap bir kulübesini yıktık ve ateş yaktık. Alevler dillerini çıkararak uzanıyordu. Dördümüz de ısınmak için oturmuştuk. Develer de yaklaşıp tepemizden boyunlarını uzattılar. Hurma rakısı içtik, çay yaptık. Bedeviler karların üstüne bir hasır serdiler. Diz çöküp ince, güneşte yanmış yüzleri Mekke'ye dönük halde namaza durdular. Yüzleri aydınlandı. Kendilerinden geçtiler. Bu 3 acı çekmiş aç bedenin o zevki duyarak doyuşuna baktım. Mansur, Taema ve Avva göğe çıkmışlardı. Cennet açılmış, onlar içeri girmişti. Onların cenneti, Müslümanların, Bedevilerin cenneti. Güneş, yeşil günlük otlayan beyaz develer ve koyunlar, rengarenk çadırlar, el ve ayak bileklerinde gümüş halkalar bulunan, sürme çekmiş, kına sürünmüş, yanaklarında iki yapma benle çadırların dışında bağdaş kurmuş kadınlar. Boyunları dimdik duruyor, gülüyorlar. Yemeklerin buğusu tütüyor, pirinç, süt, hurma, beyaz ekmek ve bir testi soğuk su. Üç çadır en büyükleri, 33 deve en hızlıları, 333 kadın en güzelleri. Taema, Mansur ve Avva'nın çadırları, develeri, kadınları. Namaz bitti, cennet kapandı, Bedeviler Madyam yaylasına indiler, ateşe yaklaştılar, sessiz ve iyi yürekli halleriyle dünyevi, namuslu görevlerine yeniden başladılar. Bu hayat ne kadar zaman dayanır ki? Sonra cennet gelecek. Öyleyse sabredelim. Elimi sağımda oturan Taema'ya uzattım ve ona Arapça olarak Müslümanların kutsal sözünü söyledim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Taema hayretle ayağa kalktı. Sanki sırrını keşfetmiştim. Sevinçten yüzü güldü ve elimi sıktı. Yola çıktık. Artık devenin yavaş, sabırlı temposuna dayanamadığım için yaya gidiyordum. Sağımızdan solumuzdan kırmızı ve sarı granit dağlar, ara sıra da küçük, siyah, jokey gibi bembeyaz takkeli bir kuş geçiyordu. Yolun ucundan bir deve göründü. Bedeviler sevinç naraları attılar, durduk. Gelen iki deveci bizi selamın aleyküm diye selamladı. Bizimkilerin ellerini tuttular, birbirine karşı yanak yanağa eğiliyor ve uzun bir süre yavaş, ninniyi andıran bir sesle selamlaşıyorlardı. Basit ezeli sorgu başladı. İşlerin nasıl? Karıların, develerin nasıl? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Selam ve Allah sesleri dudaklarında gidip geliyor ve çöldeki bu karşılaşma, insanın insanla karşılaşmasının nitelik verdiği kutsal, yüce bir anlama bürünüyordu. Çöl çocuklarını heyecanla seyrediyordum. Biraz hurma, bir avuç mısır ve bir fincan kahveyle nasıl yaşıyorlar? Bedenleri narin, baldır kemikleri keçininkiler gibi, ince, gözleri atmacanınkilere benziyor. Dünyanın en yoksul ve en konuksever insanları, karınları aç ve doyasıya yemiyorlar. Daima yabancı birine ikram etmek üzere biraz kahveleri, biraz şeker ve bir avuç hurmaları olsun diye. Raitos'ta başrahip bana küçük bir bedevi kızının konservelerini açmış yemek yiyen bir İngiliz turiste baktığını anlattı. İngiliz o da yesin diye bir lokma vermiş ama kız onurundan kabul etmemiş ve birden açlıktan bayılıp yere yıkılmış. Bedevinin büyük sevgilisi devesidir. Devenin en küçük iç çekişini duydukları zaman Taema, Mansur ve Avva'nın ince kulak kepçelerini nasıl diktiklerini görüyordum. Duruyor, semeri düzeltiyor, devenin karnını, bacaklarını yokluyor, her rastladıkları kuru otu ona yediriyorlardı. Akşam üzeri de koşumlarını indiriyor, onu yünlü bir bezle örtüyor, yere bir peçete yayarak yemini dikkatle ayıklıyorlardı. Eski bir Arap şarkısı bedevinin sevgili arkadaşını şöyle över. Çöle ayak basar ilerler deve, tabut tahtası kadar sağlamdır o. Butları sıkıdır ve yüksek kale kapısına benzer. Kaburgalarındaki ip izleri çakıl dolu kuru gölleri andırır. Ona dokundu mu insan, törpüye dokundum sanır. Yunanlı yapımcının yapıp da kiremitle örttüğü su bendi gibidir o. Eski bir Arap şiiri şöyle der. Deve çöle adım atar ve ilerler. Bir tabut gibi sağlamdır ve bir kale kapısını andırır, sert baldırları. Böğürlerindeki kolonlar çakıl taşları dolu, kurumuş göl yatakları sanki. Dokun bu böğürlere sanki birer zımpara hepsi. Bir Yunanlı'nın inşa ettiği ve seramik kapladığı barajlar bunlar. Dağı aceleyle çıkıyor, manastıra varmanın hasretiyle yanıyorduk. Bir çukurda biraz su, birkaç hurma ağacı, taştan bir kulübe, biraz ötede bir kayaya çakılmış demirden bir haç. Yaklaşıyorduk ve birden Taema elini kaldırdı. Dur diye bağırdı. Manastır. 21. ayrımın sonu. Sayfa 281.